Ayrım 34.
Odadaki hasta iyileşmeye, hareket etmeye başlamıştı. Fakat yüzü kül rengi olan Demka sırt üstü yatıyordu. Battaniyeyi göğsüne çekmişti. Tavana hayal kurarmış gibi değil de kaygılı kaygılı bakıyordu. Gözlerinin çevresindeki bütün kaslar sinirle büzülmüştü. Sanki tavanda küçük bir şeyi görmeye çalışıyor ve bunu başaramıyormuş gibi bir hali vardı. Lev Leonidovich orada sessizce durdu. Demka'nın biraz yanına düşüyordu. Bacaklarını açmış, uzun kolları yanında sallanıyordu. Sağ elini hafifçe geri çekmişti. Demka'nın çenesine bir aparküt indirse ne olacağını hesaplamaya çalışıyormuş gibi kaşlarını çattı. Demka başını çevirdi. Onu görerek güldü. Operatörün tehdit dolu, sert görünümü de neşeli bir gülümseme halini aldı. Ve Lev Leonidovich sanki kendisi de onlardanmış gibi anlayışlı bir tavırla Demka'ya göz kırptı. Her şey yolunda değil mi? Normal yani. Ne demek normal? Demka'nın yakınabileceği çok şey vardı. Fakat aslında erkek erkeğe yakınacağı hiçbir şey de yoktu. Ağrıyor değil mi? Ha? Aynı yer mi? Ha? Orası uzun zaman ağrıyacak Demka. Gelecek yıl bile o olmayan yeri kavramaya çalışacaksın. Ağrı başladığı zaman sadece o kısmın artık yerinde olmadığını hatırla. O zaman durum daha kolaylaşır. Önemli olanı sağ kalman, anlıyor musun? Bacağa gelince at gitsin. Lev Leonidovich bunu öyle bir rahatlıkla söylemişti ki, gerçekten o iğrenç hastalığı atmalıydı üzerinden. Onsuz daha iyi olacaktı. Seni yine ziyaret edeceğim. Ve doktor 5 dakikalık toplantıya koştu. Odaya en son o girecekti ve yine geç kalmış olacaktı. Nizamettin geç kalınmasından hoşlanmazdı. Lev hızla ilerledi. Ameliyat gömleği arkadan bağlanmıştı. Önde eğilmiş, bütün bir örtü olarak gözüküyordu bu. Fakat arkada iki taraf kavuşmuyordu. Bağlar da ceketinin arkasında bağlanmıştı. Adam hastanede yalnız başına dolaşırken daima uzun adımlarla hızlı yürüdü. Kollarını yana sallayarak merdivenlerden ikişer ikişer çıkar ya da inerdi. Bu hareketliliğine bakan hastalar onun tembel tembel duraklamadığını, zamanını kendisinden çok hastalarına ayırdığına karar verirlerdi. 5 dakika için yapılan toplantılar yarım saat sürerdi. Nizamettin uygun bir ağırbaşlılıkla içeri girerdi. Kendi böyle hissederdi. Sonra toplantıyı kararlı bir şekilde ve zevkle yönetirdi. Bu da yine kendi zevkiydi. Adamın kendi sesini dinlediği belliydi. Her hareketi ve davranışından kendisini dışarıdan güçlü, disiplinli, bilgili ve akıllı bir adam olarak gördüğü anlaşılıyordu. Kendi aulunda hakkında efsaneler çıkarılmıştı. Şehirde iyi tanınıyordu. Hatta adı zaman zaman gazetelere geçiyordu. Lev Leonidovich kendisine ayrılan yere oturdu. Ayak ayak üstüne atarak iri pençelerinin baş parmaklarını belindeki beyaz pamuklu kemere soktu. Serviste giyilen beyaz kepinin altında kaşları çatıktı. Üstlerinin yanında suratını astığından başhekim üzerine alınmazdı. Başhekim yerine amansız ve yorucu bir zorunluluk gibi değil de rol yapmak için verilmiş bir fırsat, sürekli mükafat kaynağı, bir yetkiler ve haklar klavyesi olarak görüyordu. Ünvanı başhekimdi. Adam bunun kendisini gerçekten başhekim yaptığına, herkesten daha fazla bildiğine, belki bütün ayrıntılarıyla değil, yanında çalışanların iyileştirme işini nasıl yaptıklarını anladığına, onlara önderlik ederek yanlışlarını düzelttiğine, hataya düşmelerine engel olduğuna inanıyordu. İşte bu yüzden adamın 5 dakikalık konuşması yarım saate kadar uzuyordu. Fakat herkesin bundan hoşlandığı belliydi. Başhekimlerin kudretleri o kadar genişti ki bunlar mutlu bir şekilde görevlerinden öylesine ağır basıyorlardı ki adam idarecileri, doktorları ve hemşireleri kolaylıkla tutuyordu. Yani yakında tezini savunacağını umduğu enstitüden, şehirdeki parti komitesi ya da bir yerde yemek yerken keyiflendiği için işe alacağına söz verdiği bir kimseyi, bir de o eski klanının kendi dalından olan insanları, hastanenin kısım şefleri yeni işe alınan adamın bir şey bilmediğini, bir şey yapmadığını şikayet ettiklerinde Nizamettin Bahromovich onlara daha da şaşardı. O halde onlara öğretin yoldaşlar, siz buraya bu iş için geldiniz. Yıllarca sonra dahilerin ve budalaların, kahramanların ve ahlaksızların, çalışanlarla tembellerin kafalarını aynı şekilde asaletle taçlandıran kurşuni halesi, düşüncelerin işkencesinden kaçtığımız için doğanın bize armağan olarak verdiği hal tavır ve sakinlikle, kırçıl saça pek yakışan o yuvarlak, düzgün, yanık tenli Nizamettin, yanında çalışan tıp adamlarına işlerindeki hataları ve insanları değerli hayatlarını kurtarma savaşında nasıl daha iyi bir duruma sokabileceklerini anlattı. Tavus mavisi örtünün çevresinde, sert arkalı hastane sıralarında, koltuklarda ve ofis sandalyelerinde oturan, Nizamettin'in henüz atmayı başaramadığı ve yakın bir zamanda ise almayı başardığı kimseler, onu büyük bir dikkatle dinlediler. Lev Leonidoviç oturduğu yerden kıvırcık saçlı Kamukamedov'u iyice görüyordu. Kaptan Cook'un gezilerinden resimlerdeki kimselere benziyordu. Sanki ormandan yeni çıkmıştı. Kafasında sık, karmakarışık bir çit vardı. Bronzlaşmış yüzü kömür siyahı beneklerle noktalanmıştı. Çılgınca bir neşeyle güldüğü zaman iri beyaz dişleri ışıldıyordu. Bir burundaki halka eksikti. Tabii bütün dert onun görünüşünde ya da tıp enstitüsünden aldığı düzgün diplomada değildi. Fakat adam hastasını kaybetmeden bir tek ameliyat bile yapamıyordu. Lev Leonidoviç onun iki defa ameliyat yapmasına izin vermiş, ondan sonra da bir daha böyle bir şeye kalkışamayacağına dair yemin etmişti. Fakat onu yerinden oynatmak da imkansızdı. Bu milli kadronun gelişmesini alttan alttan sarsmak olurdu. İşte bu yüzden Kamukamedov 3 yıldan daha fazla bir zamandan beri daha kolay olayların kayıtlarını tutuyor, önemli bir tavırda koğuşlara dolaşanlara katılıyor, pansumanları kontrol ediyor, gece nöbetine kalıyor ve uyuyordu. Son zamanlarda normal iş gününün sonunda hastaneden ayrılmasına rağmen 1,5 aylık almaya da başlamıştı. Masada operatör diploması olan iki kadın vardı. Bunlardan biri 40 yaşlarında, aşırı derecede şişman ve daima düşünceli bir kadın olan Pantekina'ydı. Kadın daima iki kocadan 6 kızı olduğunu, parasının yetmediğini, çocuklarıyla uğraşacak zaman bulamadığını düşünürdü. Bu kaygıların izleri çalışma saatlerinde bile yüzünden silinmezdi. Yani hastane binasında kalarak para kazanmak zorunda olduğu saatlerde bile. Diğer operatör Angelina gençti. Enstitüden çıkalı 3 yıl olmuştu. Kızıl saçlı ufak tefek güzel bir kızdı. Lev Leonidoviç'ten kendisiyle ilgilenmediği için nefret ediyordu. Şimdi de cerrahi bölümünde onun aleyhine bir takım işler çeviriyordu. Bu iki kadın ancak hastanede ayakta tedavi edilen hastalara bakacak yetenekteydiler. Ellerine neşter vermeye gelmezdi. Fakat başhekimin onları kovmaması için önemli nedenler vardı. Böylece cerrahi bölümde 5 operatör varmış gibi gösteriliyordu. Bu yüzden de hastaneye 5 operatörlük hasta yollanıyordu. Fakat bu ameliyatları yapabilecek yalnızca 2 operatör vardı. Hemşireler de toplantıdalardı. Bunlardan bazıları da operatörler kadar beceriksizdiler. Fakat onları da Nizamettin Bahromoviç tutmuştu. Hepsini de koruyordu. Bazen Lev Leonidoviç öylesine umutsuzluğa kapılıyordu ki orada bir gün bile çalışamayacağını düşünüyordu. Her şeyden vazgeçerek çıkıp gidecekti. Ama nereye? Her yeni yerinde kendi şefi ukalaca saçmalıkları ve çalışmayan kimseleri olacaktı. Belki bu yeni şef eskisinden de kötü olacaktı. Ayrı bir klinik alarak bunu düzenli bir hale sokmak başka olurdu tabii. O zaman kadroda gösterilenlerin hepsi de çalışır, gerekli kimseler işe alınırdı. Fakat Lev Leonidoviç'in durumu onu başhekim düzeyine ulaştıracak gibi değildi. Tabii çok uzaklarda bir yer olursa durum değişirdi. Ama Lev de buraya gelmekle Moskova'dan bir hayli uzaklaşmıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse Lev'in idareci olmayı istediği de yoktu. Bir idarecinin kendi başını kurtarma zorunluluğunun ehliyetle çalışmasını engellediğini biliyordu. Hayatının bir döneminde düşmüşleri inceleme fırsatını bulmuştu. Gördükleri de ona mevkinin boşluğunu, değersizliğini öğretmişti. Eski ordu birliği komutanlarının kamp barakalarının temizlenmesi işinin kendilerine verilmesini hayal ettiklerine tanık olmuş, pratik hocası operatör Karyakov'u kendisi herkesten daha aç ve bitkin olanların yiyecek aradığı kamp çöplüğünden kurtarmıştı. Bazen durum daha az sinirlendirici oluyor, durum düzeliyordu. O zaman Lev Leonidovich her şeye dayanabileceğini, oradan ayrılmayacağını düşünüyordu. Fakat ondan sonra da aksine kendisinin Donsova ve Gangart'ın açıkça kalacağından, olayların bu yönde geliştiğinden, her geçen yıl durumun düzelmeyip daha da kötüleşeceğinden korkuyordu. Artık hayatında sert bir değişiklik yapmak kendisi için kolay değildi. Kırkına geliyordu ve insanın vücudu rahatlık ve süreklilik istiyordu. Genel olarak Lev'in hayatı kararsızlık içinde geçmişti. Kahramanca bir dalış mı yapmalıydı, yoksa akıntıyla birlikte rahat rahat sürüklenmeli miydi? İşte buna bir türlü karar veremiyordu. Hayatını verdiği bu mesleğe ilk başladığı araştırma enstitüsünde durum bambaşkaydı. Gerçek bir atılımla başlamıştı. Hatta bir yıl Stalin ödülünü almasına ramak kalmıştı. Fakat sonra birdenbire bütün enstitü baskı ve sürat yüzünden kapatılıvermiş, kendisi de bitmemiş bir tezle kala kalmıştı. Karyakov onu daima zorlamıştı. Çalışmaya devam et, çalışmaya devam et. Yazma fırsatı daima eline geçer. Fakat bu yazma fırsatı ne zaman eline geçecekti? Canı cehenneme, niçin yazacaktı? Lev Leonidovich duyduğu hoşnutsuzluğun yüzünden anlaşılmasını başhekimden saklayarak gözlerini kıstı ve dinlermiş gibi bir tavır takındı. Sonuçta gelecek ay göğüs boşluğundaki ilk ameliyatları onun yapması teklif ediliyordu. Her şey sona erer. 5 dakikalık toplantı da sona erdi. Toplantı odasından çıkan operatörler birer birer üst sahanlıktaki holde toplandılar. Pençeleri hala karnının üstündeki kemerine geçirili duran Lev Leonidovich, tıpkı kaşları çatık dalgın bir kumandan gibi saz kadar ince, kır saçlı Yevgenya Üstünovna'yı, vahşi bukleli Kalmukamedov'u, şişman Pantekina'yı, kızıl saçlı Angelina'yı ve iki hemşireyi koğuşları iyice dolaşmaya çıkardı. Bazı günler çabucak çalışmaya başlamaları gerekir ve bu yüzden koğuşları çabucak dolaşırlardı. Bugün de yine acele etmeleri gerekiyordu. Fakat bugün bütün ameliyatlı hastaların genel olarak yoklanması programı alınmıştı. Uzun süren bir şeydi bu. İşte bu yüzden 7'si birden ayaklarını sürüyerek her koğuşa girdiler. Boğucu ilaç kokularının, istemeyerek havalandırılan odaların ve hastaların kendilerinin meydana getirdiği o bozuk, pis atmosfere daldılar. Dar koridorlara doluştular. Birbirlerinin geçmesi için duvarların önüne büzüldüler. Hastanın ıstırabını ölçmek, koğuştaki ağır havayı içlerine çektikleri gibi onun da azabını, hislerini, geçirdiği hastalıkları, tedavinin izlediği yolu, hastalığın o sıradaki durumunu, tedavinin her türlü imkanlarını anlayıp sindirmek için 1, 3, 5 dakikaları vardı. Daha az olsalardı her biri bordroda yalnızca yer kaplayan bir insan değil, kendi alanının en iyi elemanı olsaydı, her doktora 30 hasta düşmeseydi, kovuşturma dosyasına olay kayıtlarına neler yazılması gerektiğini, kayıtlar için nasıl bir ifade kullanacaklarını düşünüp durmasalardı, insanlar kemikleri, derileri, anıları ve amaçları olan yaratıklar olmasalardı ve hastaların hissettikleri ıstırabı çekmedikleri için rahatlamasalardı, şüphesiz o zaman koğuşların böyle dolaşılmasından daha iyi bir usulde düşünülemezdi. Fakat Lev Leonidovich'in de bildiği gibi bu şartların varlığından söz edilemezdi. Dolaşmalar da değiştirilemez ya da kaldırılamazdı. Onun için diğerlerinin başında olanlara bu alışılmış işi yaptırttı. Tek gözünü kısarak teslimiyetle doktorların her hasta hakkındaki raporlarını dinledi. Bu bilgiler doktorların belleğinde değil, ellerindeki dosyalarda vardı. Hasta nereden gelmişti, oraya ne zaman girmişti? Yaşlı hastalar hakkında bu bilgi vardı. Onu hastaneye getiren neydi? Herhangi bir tedavi düşünülüyor muydu? Yoksa bu konuda henüz bir karara varılmamış mıydı? Dinledi. Birçok hastanın yatağına oturdu. Bazı hastalara ağrıyan yerini göstermesini söyledi. Buraya baktı, yokladı, hastayı muayeneden sonra üzerine battaniye ile örttü ve diğer doktorlara hastayı muayene etmelerini söyledi. Böyle dolaşmalar sırasında gerçekten güç olan olaylar konusunda karar verilemezdi. Hastanın çağrılarak ayrıca muayene edilmesi gerekirdi. Koğuşlarda açıkça konuşamıyor, her şeyin doğru adını kullanamıyor ve bu yüzden de durumu açık olarak anlayamıyorlardı. Bir kimsenin durumunun kötüleştiğini bile söylemek imkansızdı. Sadece bunun için ameliye gelişme gösteriyor gibi dolambaçlı cümleler kullanılıyordu. Burada her şey dolaylı ve dolambaçlı sözlerle, hatta düşünülenin tam tersi açıklanılarak anlatılıyordu. Kimse kanser ya da sarkom ya da karsinomadan söz etmiyordu. Hatta hastalar anlayabilirler diye bunların konuşma dilinde kullanılan kısaltılmış şekilleri olan K ve S'yi de ağızlarına almıyorlardı. Onun yerine zararı olmayan ülser, gastrit, iltihap ve polipten söz açıyorlardı. Bu kelimelerle neyi kastettiklerini koğuşların dolaşması bittikten sonra ağır ağır rahat rahat anlatabilirlerdi. Fakat birbirlerini anlayabilmeleri için resectable değil, terminus dahil gibi sözcükler kullanıyorlardı. Bu sözler hastanın ameliyat masasında ölme ihtimali olduğunu açıklıyordu. Söylenilecek söz bulamayınca Lev Leonidovich, bundan sonraki hastaya bakalım diyordu. Böyle muayeneler sırasında hastalığın içinden ne kadar az çıkar, birbirlerini ne kadar az anlar ve aralarında anlaşırlarsa, Lev Leonidovich de hastalara o kadar fazla cesaret aşılamaya çalışırdı. Hatta doktorların koğuşları dolaşmalarına, hastaların morallerini yükseltmek için yapılan bir şey gözüyle bakmaya başladı. Rapor veren doktor, "Status idem," dedi. Bununla hastanın durumunun değişmemiş olduğunu anlatıyordu. Lev neşeyle, "Sahi mi?" dedi. Sonra da sanki kontrol ediyormuş gibi hastaya hemen, "Demek kendini eskisinden daha iyi hissediyorsun," diye sordu. Biraz şaşırmış olan hasta bunu kabullendi. "Evet, öyle sanırım." Bunu kendisi fark etmemişti ama doktorların fark ettiklerine göre demek ki durumu düzeliyordu. "İşte gördün mü, yavaş yavaş iyileşeceksin." Başka bir hasta endişeyle sordu. "Sırtım neden ağrıyor, orada tümör mü var yoksa?" Lev Leonidovich gülerek ağır ağır, "Yo," dedi, "o ikinci derecede bir fenomendir." Doğruyu söylüyordu, metastaz gerçekten ikinci derecede bir fenomendi. Ölüm kurşunu iliğine bürünmüş, dudaklarını güçlükle kımıldatabilen, korkunç derecede bitkin yaşlı bir adamın başucunda rapor veren doktor açıkladı. Hastaya genel tonik ve sedatif veriliyor. Bunun anlamı şuydu, onun sonu geldi, tedavi için çok geç, ıstırabını hafifletmeye çalışmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sonra kalın kaşlarını oynatan ve kötü bir haberi açıklamaya karar vermiş gibi bir tavır takınan Lev Leonidovich, "Sana olanları açıkça anlatmama izin ver baba," dedi. "Şu anda hissettiklerin eski tedavilere karşı gösterdiğim bir tepki. Fakat bize acele ettirme, rahatına bak. Senin iyileşmene yardım edeceğiz. Hiçbir şey yapılmadığını, burada sadece yattığını düşünebilirsin. Fakat aslında bünyen bizim yardımımızla kendisini savunuyor." Ölüm döşeğindeki adam başını salladı. Bu açık konuşma hiç de korkutucu olmamıştı. Aksine bir umut ışığının parıldamasına sebep olmuştu. Bir doktor Lev Leonidovich'e, kalça kemiği civarında bu tip bir tümör diye bildirerek ona bir röntgen filmi gösterdi. Lev siyah ve gölgeli lekeleriyle filmi ışığa tutarak takdirle başını salladı. "Çok güzel bir film, fevkalade." Hasta neşelendi. Yalnız her şey yolunda gitmekle kalmamıştı. Hepsi de fevkaladeydi. Film çok güzeldi ve bunun tekrar alınmasına lüzum kalmamıştı. Filmde tümörün çerçevesi ve genişliği şüphe götürmeyecek kadar belirgindi. Böylece o 1,5 saatlik genel dolaşma sırasında ameliyat bölümünün şefi düşünmediği şeyleri söyledi. Hislerini açıklamamak için sesinin tonunu ayarladı ve aynı zamanda doktorların dosyalarına uygun kayıtlar geçirip geçirmediklerine baktı. Bu elle yazılmış kartlar, karmakarışık mürekkeple karalanmış notlar günün birinde içlerinden herhangi birini yargılamalarına sebep olabilirdi. Lev Leonidovich bir kere olsun başını hızla çevirmedi ya da endişesini belli etmedi. Yüzündeki yumuşak sıkıntı ifadesinden hastalar hastalıklarının basit, hiç de ciddi şeyler olmadığını anladılar. Bu 1,5 saatlik ilmi tefekkürle karışık rol yapma Lev Leonidovich'i iyice yordu. Adam karışıklıkları düzeltmek için alnının derisini çekiştirdi. Yaşlı bir kadın doktorlar kendisini göğsüne vurarak dinleyeli çok olduğundan yakındı. Lev kadını muayene etti hemen. İhtiyar bir adam onu durdurdu. "Sana bir şey anlatacağım." Ve adam hastalığının nasıl başladığına ve şimdi kendisine neler olduğuna dair uzun, karmakarışık bir hikayeye başladı. Lev Leonidovich sabırla dinledi ve hatta başını da salladı. Yaşlı adam devam etti. "Şimdi sen bana anlat." Operatör güldü. "Ben ne söyleyebilirim? Senin menfaatlerinle bizimki birleşiyor. Sen iyi olmak istiyorsun. Biz senin iyi olmanı istiyoruz. Onun için birlikte çalışmaya devam edelim." Özbeklerle bir iki kelime Özbekçe konuşabiliyordu. Gözlüklü, aydın tavırlı bir kadın vardı. Onu yatakta sabahlıkla görme bile utandırıcı bir şeydi. Lev de onu herkesin önünde muayene etmedi. Annesi de yanında kalan küçük bir çocukla ciddi ciddi el sıkıştı. 7 yaşında bir küçüğün midesine şakadan bir yumruk attı. Birlikte güldüler. Lev'in sert bir şekilde cevap verdiği tek hasta, konsültasyon için bir nöropatolog çağırmasını isteyen bir okul öğretmeniydi. Fakat bu son koğuştu, uzun ve güç bir ameliyat yapmış kadar yorgun dışarı çıktı. "Sigara içmek için 5 dakika ara!" diye ilan etti. O ve Yevgenya Ustinovna, sanki koğuşlara donaşmalarının tek amacı buymuş gibi hemen sigaralarını yaktılar. Halbuki hastalarına ciddi ciddi tütünün bir karsinojen olduğunu ve bunun kesinlikle yasak edildiğini söylemişlerdi. Sonra küçük büroya girerek masanın etrafına yerleştiler. Dolaşma sırasında muayene ettikleri hastaların adlarından tekrar söz edildi. Fakat bir yabancının dolaşma sırasında hayalinde canlandırdığı o genel iyileşme ve düzelme tablosu parça parça olarak ortadan kayboldu. Status idem'in ameliyat edilmesi imkansızdı. Yapılan ışın tedavisi ise semptomatikti. Bu tedavi iyileşme umuduyla değil, yalnızca ıstırabı azaltmak için yapılıyordu. Lev Leonidovich'in ciddi bir tavırla elini uzattığı çocuğun iyileşmesi imkansızdı. Hastalık yayılmıştı. Kendisini annesiyle babasını memnun etmek için biraz daha hastanede tutacaklardı. Kendisini göğsüne vurarak muayene etmesini isteyen yaşlı kadın hakkında Lev Leonidovich şunları söyledi. 68 yaşında o. Eğer kendisine ışın tedavisi yaparsak belki onu 70'ine kadar yaşatabiliriz. Fakat ameliyat edersek bir yıl bile dayanamaz. Sen ne dersin Yevgenya Ustinovna? Lev Leonidovich gibi neşter hayranı bir doktor bile ameliyatın aleyhinde olduktan sonra Yevgenya Ustinovna da bu kararı memnunlukla kabul ederdi. Aslında Lev neşter hayranı değildi fakat şüpheciydi. Hiçbir makinenin göz kadar iyi göremeyeceğini, hiçbir şeyin hastalığı neşter kadar kesinlikle ortadan kaldıramayacağını biliyordu. Lev Leonidovich ameliyata razı olup olmamak konusunda kendisi karar vermeyi arzu etmeyen, akrabalarıyla görüşmek için zaman isteyen hasta için "Akrabaları uzaklarda, ıssız bir yerde yaşıyor," dedi. Onlarla temasa geçmesi, akrabaların da kalkıp buraya gelebilmeleri için geçecek zaman süresinde bu adam ölebilir. Onu inandırmamız ve kendisini ameliyat masasına yatırmamız lazım. Yarın değil ama bir daha sefere. Tabii büyük bir risk bu. Vücudunu açıp bakacağız. Belki de ameliyat etmeden tekrar kapatacağız. Kamukamedov sanki riske atılan kendisiymiş gibi önemli bir tavırla "Ya adam ameliyathanede ölürse?" diye sordu. Lev Leonidovich uzun kalın kaşlarını kaldırdı. "Bu bir ihtimal fakat ameliyat olmazsa öleceği muhakkak," düşündü. "Ölüm oranımız fevkalade. Onun için bu riski göze alabiliriz." Her seferinde de "Aksi düşüncede olan var mı?" diye soruyordu. Fakat kendisi için fikirleri önemli olan bir tek kişi vardı. Yevgenya Ustinovna. Aralarındaki yaş, tecrübe ve usul bakımından fark olmasına rağmen hemen hemen daima aynı fikirde oluyorlardı. Böylece aklı başında kişilerin birbirlerini anlamalarının çok kolay olduğunu ortaya koymaktaydılar. Lev Leonidovich, "O sarışın kız," diye sordu. "Ona yardım etmenin bir yolu mu Yevgenya Ustinovna? Ameliyat etmemiz şart mı?" "Başka çare yok, buna mecburuz." Yevgenya Ustinovna boyalı, kıvrımlı dudaklarını birbirine bastırdı. Arkasından ağır dozda röntgen ışını vermek de gerekli.